Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.
İyi akşamlar. Sportif Gündem programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Baykal Alamant'la birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tansu Polatkan, Tansu abi hoş geldin.
Teşekkür konuğumuz ederim.
Burada. Ali Kunak konuğumuz burada.
Teşekkürler, kolay gelsin.
Yayın tüyosu yerini almış durumda. Gündeme yavaş yavaş başlayalım. Son hafta.
Evet.
Bir defa ondan başlayalım. Bir evet. Sürü konuşacak yine öyle genel konular var ama bir son hafta noktasından bakmakta sakınca yok herhalde. Şimdi Beşiktaş'ın liderliği devam ediyor. Maçlar oynanacak. Bu arada PTT 1. Lig'de Samsunspor Erciyes'te, Kayseri Erciyes'te 0-0 beraber kaldı. Onu da hatırlatalım. Dedikten sonra da şöyle bir hani ilk yarı biterken desem ne dersin Tansu abi? Çok genel bir soru, bir farkındayım ama.
İlk yarı biterken alıştığımız sıralama yıllardır neredeyse olduğu gibi işte yine hep üç büyük diye ifade edilen kulüp olarak üç büyük de takım olarak ben artık takımları üç büyük ya beş büyük diye ayırt etmiyorum. Çünkü hepsi birbirine yakın. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray sıralanmış.
Trabzon giremedi bunun içerisine.
Trabzon o araya giremedi. Medipol, Başakşehir ve Kasımpaşa yukarıyı zorluyor. Akhisar Belediye'nin de yukarıyı zorladığını görmek futbolumuz adına sevindirici aslında. Evet.
Burada yalnız ilk beş çok dikkat çekici değil mi? Beş İstanbul takımı.
Evet.
Şimdi hani futbol ülkeye yaygınlaşsın falan filan diye konuşuyoruz ama bunlar tabii çok genel ifadeler.
Evet.
Ve de hani mutlaka yerini bulması, doldurması gereken ifadeler de değil. O zaman diğer bölgelerdeki takımlar neyse onlar da hareket etmeliler değil mi?
Tabii yani işte iş yani, yapmalılar yani. Akhisar Belediye'yi görüyoruz, zorluyor yukarıyı. İşte Torku iyi kötü yukarıyı zorluyor.
Bunları önümüzdeki haftaki ya da bundan yakın süreçte bir ilk yarı değerlendirmesi yaparken tabii ki konuşacağız.
Dile getireceğiz. Evet.
Şimdi sadece böyle bir durum var. Evet, ilk yarı biterken diye sana da sorayım Ali Kunak.
Şöyle aslında ligin Akhisar, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir tarafından yukarıya doğru amiyane tabi pompalanması lige bence keyif katan bir durumdu bence. Beklenilen bunlar hakikaten beklenilenden daha üst düzeyde performans gösteren takımlarımız. Yani bir Gaziantep'ten, Antalya'dan daha üst sıralarda yer alıp üst tarafı force etmeleri de lige anlam kattı.
Tabii Eskişehir Spor'un hayal kırıklığı.
Yani bu nasıl bir hayal kırıklığı değil mi? Çok üzücü bir tablo bu. Bir futbol kenti Eskişehir yani.
Eskişehir ve Gençler Birliği'nin
aynı şekilde.
Bu kadar çok paramız var deyip o parayı sahada gösterecek performansı olmaması enteresan.
Yani Yılmaz Vural'la anlaştılar. Konuşuruz ilerleyen dakikalarda ama.
Evet.
Hani Yılmaz Vural tabii ki teknik adamlık potansiyeli, kariyeri daha doğrusu üst düzeyde olan birisi. Fakat onun şanssızlığı tercihlerindeki yansıma. Yani
evet.
İşte 25 tane takımda çalışmış, 30 tane takımda çalışmış.
Sayısal olarak hatırlıyor musun? Kaç teknik adam görevden ayrıldı hatırlıyor musunuz? Yani,
60,
bu da aslında...
60, ha,
yok yok yok.
Gençler Birliği'nde mi?
Hayır. Bu sene ligin ilk yarısında tüm 18 takımda...
11-12 oldu. O
bu da az bir rakam değil yani.
Hayır tabii daha hemen şu aşamada. Ben öyle hatırlıyorum. Ya 11 ya 12 civarında diye düşünüyorum. Bazı takımlarda üçüncü teknik adam
çalışıyor bazı takımlarda. Bu teknik adam kıyım bakımından da hayli hızlı bir...
Teknik adam kıyım bakımından bence evet dediğin gibi katılıyorum da. Şimdi bu tabii ortaya İlhan Cavcav, Gençler Birliği Kulüp Başkanı bir şey attı şimdi. Yani ben onları cebimden çıkartırım diye o da
daha
ortalığı
biliyorum
biraz
diyor.
Karıştırdı diye.
Şimdi bu hoş bir ifade değil. Eğer böyle söylüyorsan sahaya çıkacaksın kardeşim. Eşofmanı giyeceksin değil mi? Antrenmanı yaptıracaksın. Kulübede oturacaksın. Taktiğini vereceksin
bakalım.
Eğer biliyorsan.
Böyle de bir maç idare ettiğini de söyledi yalnız. Onu da hatırlıyorsun değil mi Tansu abi?
Yani öyle bir şey olabilir. Kısmet. Tesadüf bir şey olabilir ama yani bunu söylediğin zaman buna bir kere bence Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin bir cevap vermesi
verdi.
Lazım.
Sen önce takım yönetmeyi öğrendin diler.
Güzel, onu kaçırmışım ben.
Evet, tabii. Ama ona da Gençler Birliği tarafı cevap verdi. Yani nasıl yönettiği ortada belli, bilinen bir şey. Sürpriz olan bir şey değil. Ama bu karşılıklı bu şekildeki görüş alışverişi diyeyim hadi en kibar şekliyle. O da güzel bir tablo değil yani. Hani şimdi koskoca yılan cavcav neresinden baksın. Ama öbürü de 18 bin 19 bin kişilik bir camianın
tabii. Başındaki. Yani biz de orada yani. Ama teknik direktörleri ya antrenörleri küçümseyici bir tavır var yani.
Evet aynen öyle. Tabii. Öyle ifade etti. Birkaçını ayırıyorum diyerek konuştu. Yani. Hani gerek olmayan bir görüşme ama İlhan abi tabii İlhan Cavcav. Sonuçta hani 80'ini bulmuş artık. Sağlık sorunları olabilir elbette ama zihni açık birisi.
Evet.
Zihni açık olduğu için de söylediği laflar yerini buluyor ve eğer rahatsız ediciyse ediyor yani acıtıyor.
Tabii o da şimdi var.
Bu da acıttı yani evet. Sonuçta insanlar o kadar insanı da küçümsemenin bir alemi yok tabii.
Yok tabii canım. Tabii.
Dilinin freni olmayan bir insan ama yani.
Ya ne söylediğini, bilmiyor ya.
Ya da nereye gideceğini düşünmeden, frenlemeden evet. söylüyor. Yani.
Şimdi o da tabii biraz artık onu da biraz yaşla filan da bağlayarak öyle belki yumuşatabiliriz ya da belki idare edebiliriz diyeceğim ama fakat can sıktı tabii ki o da ayrı bir gerçek.
Yani şimdi bunları söyledikten sonra bir teknik direktör getiriyorsun yine değil mi? Bir sürü evet. para veriyorsun, sözleşme imzalıyorsun. Evet, belki o 3 maç sonra onu da göndereceksin, bir başka teknik direktör arayacaksın. Yani evet. bütün bunlar...
Yalnız işin ilginç tarafı Yılmaz Vural da Yılmaz Hocam da demiş ki yani öyle tazminattır, şudur budur gibi şeyleri hiç girmedik. Çünkü 2 maç bakarsın kötü sonuç alırız. İlhan abimin canı beni kovmak ister, kovar demiş. Yani o da böyle bir şekilde
şimdi ortaya çıkmış. 96-97 ya 97-98 sezonunda Yılmaz yine Gençler Birliği'ndeydi.
Evet.
Başkan gönderelim bunu dedi. Cem Onuk 150 bin lira mı? 150 milyon lira mı? O zaman tazminatı var deyince vazgeçildi.
50 milyardır o.
Belki milyardı evet, o zamanın parasıyla. Şey. Böyle bir enteresan da durum var. Tabii ben yayından sonra bir şey söyleyeceğim. İlhan Cavcav'ın Yılmaz Vural'la ilgili kullandığı bir ifade. Onu yayından sonra size söyleyeceğim.
Tamam.
Peki. Dünkü imza töreninde İlhan Cavcav çok espritüeldi. Söylediği bir şey var. Türkiye'nin en çok teknik direktör değiştiren kulübünün evet. başkanıyla Türkiye'nin en çok kulüp değiştiren teknik adamı bir araya geldiler evet. ve anlaştılar diye.
Yalnız tabii orada daha ince bir şey var. Küme düşüren kavramını da işin içine sokarsak.
yani tabii küme düşüren derken küme düştükten sonra gitti o takımlara Yılmaz evet. Vural. Yani mesela Kasımpaşa düşmek üzereydi kurtardı. Elazığ düşmek üzereydi kurtardı.
Şöyle tabii bazı hocalarından teknik adamların böyle kurtarıcı gibi sarılarak onlara sarılınıp ya da onlara dayanarak diyeyim hadi daha rahat söyleyeceğim. Bir şey ummak bazı teknik adamları iyi sonuç alırsa parlatıyor ama böyle de anlıyorlar. Onlar da böyle olmak istemezler ki yani sezon başında almak ister. Doğru düzgün aynen Hikmet Karaman gibi çalıştırmak isterler.
Evet.
Yoksa son ikinci yarının son 20 hafta 10 haftasında al. Küme düşmekten kurtar, kahraman ol. Bu da bir şey değil tabii ki yani.
Yılmaz Vural'ın antrenörlük yapısı bir takımı sene başından sene sonuna kadar götürmeye müsait değil herhalde. Pek
bunu gitmiyor. Ne demek istediğini daha açık.
Şöyle genelde sezon başında başladığı takımları sezon sonuna kadar götüremiyor. Boş kalıyor. Sezon sonuna doğru küme düşmeye çok yakın takımlar tarafından da can kurtaran, can simidi olarak çağrılıyor, alıyor. Biraz önce Tansu abi dediği gibi yarısını kurtarıyor, yarısını kurtaramıyor yani.
Tabii istatistik olarak şeyi bilmiyorum. Kaç takım sezon başında hazırlık dönemi noktasında alıp ve götürdü? O konuda tam bir fikrim yok şu anda ama herhalde yarıda aldığı takımların sayısı daha fazladır diye düşünüyorum.
Şimdi
belki ben, Suat Günek bize oradan bakarak bir bilgi verebilir yapımcımız diye düşünüyorum. Bakalım. Belki.
Yılmaz Vural Sarıyer takımını o zamanki ikincilikten birinci lige attı o zaman. Evet. Süper Lig'e getirdi. Ve de o kadroyla ligin ilk yarısını dördüncü sırada bitirdi. Fakat Trabzonspor, başkan o zaman Mehmet Ali Yılmaz'dı. Israrla Yılmaz'ı Trabzonspor'a istedi. Rahmetli Eyüp Odabaşı evet, Sarıyer'in genel kaptanıydı. Benim de çok iyi arkadaşımdı.
Geçen hafta vefat etti.
Evet. Ben Eyüp'e o zaman dedim ki Yılmaz'ı niye gönderdiniz? Yani Trabzonspor kulübe para vermiş. Sarıyer kulübüne. Ve Yılmaz Trabzonspor'a gitti. Ben o zaman Yılmaz Vural'a dedim ki Trabzonspor şampiyon olursa Trabzonspor şampiyon oldu. Olamazsa Yılmaz Vural şampiyon yapamadı olur dedim. Sarıyer o sene bir tane maç kazanamadı Yılmaz'dan ya, sonra. Yani 3 puan alamadı. Fatih'le, bizim Fatih'le kaleci evet. Yaşar işin başındaydı ve onlar ligden düştü.
Bir tane maç kazanmadan nasıl patır patır
evet,
patır
patır. Trabzonspor'da şampiyon olamadı ve Yılmaz'ı gönderdiler. Yılmaz da oradan Gençler Birliği'ne geldi yanlış hatırlamıyorsam evet, evet. O sezon. Yani kırılma noktası o Trabzonspor macerası oldu Yılmaz'ın. Ondan sonra da dikiş tutturamadı.
Evet ama Trabzonspor dönemini ben çok iyi hatırlıyorum. Şöyle söyleyeyim. Hani hiç teknik adamlık yansıtması açısından hiç iyi şey çıkarmadı. Bir fotoğraf çıkarmadı yani. Bir sürü sorunlar çıktı. Bir sürü sıkıntılar evet. çıktı. Ama bunların bir kısmının kaynağı da kendisi oldu. O zaman da ister istemez
tabii
şeyler, tartışmalar, şunlar bunlar oldu. Ama Yılmaz Hoca tabii ki önemli bir teknik adamdır.
Yani önemli ben yine Sarıyer takımının futbolcularından biliyorum. Onlar derdi ki maçtan önce karşı takımın nasıl oynayacağını ve bizim nasıl oynayacağımızı tek tek anlatır ve dedikleri olur derdi.
Evet. Yani, yalnız şu şeyini sevmiyorum. Yani çok rahatsız oluyorum. Kenardaki evet. o görüntüsü
O görüntüler yakışmıyor. Şimdi Mustafa Denizli'ye yakışıyor muydu? Akhisar maçında atılan gollerden sonraki hareketler.
Bir de dengede duramıyor. Sürekli sendeliyor. Yani onun yapacağı hareketler değil aslında. Onlar hani alkışla falan.
Yani da. Sen Galatasaray'ın hocasısın. Galatasaray'ın zaten maçı kazanması, gol atması çok normal. Bunlara böyle bir aşırı sevinç göstermesi. Hiç yani Mustafa Denizli'ye ve Galatasaray teknik direktörüne yakışmıyor. Öbür tarafta da Cihat Arslan'ı görüyoruz.
Çok daha oldu.
Yani
yani tabii bu arada Türkiye Kupası karşılaşmaları da oynanıyor.
Evet.
Dikkat çekici olan kısa bir değinmede bulunayım. Takımların özellikle bu kupayı alma ihtimali olan potansiyeli yüksek takımların maçlara bir Fenerbahçe çok genç Tuzla Spor'la genç takımda oynadı.
Evet.
O da takviyeli bir genç takımdı. Ama ağırlıklı olarak A takımından çok uzaklaşarak kadro kurmuyorlar. Yani herhalde şundan bir kötü sonuçta anılmak istemiyorlar.
Gayet tabii. Yani. Yıllar önce bir Lüleburgaz Spor faciaları vardır değil mi?
Sadece için değil Beşiktaş için de.
Beşiktaş için de söz tabii. konusuydu tabii.
Trabzon'un geçen senelerde burada Keçiören'le evet, yaptığı tabii. maçlar vesaire.
Dün Kastamonu iptal eden bir golü var mesela.
Evet.
Temiz gol değil mi? Yani değil hiç problemi yok golün ya.
Onu saysanız evet. maç beraber.
Evet yani... İlk anda belki sanki faul varmış gibi görünüyor ama aslında yani, faul var.
Verilmemesi yani. Daha doğru evet. aslında.
Evet ama kurtarma. Şimdi madem öyle Galatasaray üzerinden devam edelim. Bize geçen hafta yazarak Beşiktaş'tan neden öncelikle bahsetmiyorsunuz diyen dinleyici eğer hala bizi dinliyorsa onun kusura bakmasın diyerek. Ama daha çok ben Trabzonspor'la ilgili söylemek istediğim ya da sizlerle birlikte konuşmak istediğim mevzu var ama önce Galatasaray'a devam edelim. Başkan şimdi... 10 gün içerisinde transfer yapacağını söyledi. Ama Galatasaray'ın UEFA'nın mali fair play komitesiyle ya da onlarla problemi yoğun bir şekilde devam ediyor. Neresinden bakıp nasıl değerlendirmek lazım? Yani gerçekten bir transfer yapabilir mi acaba Galatasaray?
Şimdi bu transferi yapabilir de parayı Galatasaray kulübü mü ödeyecek, başkan cebinden mi verecek?
Futbol gelirleriyle transfer yapabilir. Tabii, yani kurallara göre
tabii,
başka
kuralı bir öyle. Evet. O zaman nasıl transfer yapacaklar? Yahut UEFA'yı nasıl kandıracaklar?
Ama Donku hani çok yüksek fiyatlı olmadığı için belki onun transferinde problem çıkmaz ama Umut'la takas olacaktı. O da olmayacak.
O da olmayacak tabii. Evet. Bu arada Eren'i de istiyordu galiba. Eren Derdiyok'u da istiyordu.
Evet bir de Babel adı geçiyordu ama Babel işi yattı Babel olmadı. Sakat.
Şimdi Eren Derdiyok deyince bana göre şu anda Türkiye'deki en iyi santrfor
şu anda.
Eren.
Evet. Yani sürekli sakatlıktan çıktıktan sonra... İyi gidiyor,
İyi
görünüyor.
Gidiyor ve yani bana göre tek santrfor Türkiye'de şimdi Eren Derdiyok.
Şimdi yalnız bu arada Galatasaray eski yöneticileri de Abdurrahim Albayrak başta olmak üzere konuşmaya başladılar. Bir şeyler deyip duruyor. Ben olsam şampiyon olurduk.
Evet.
Neredeyse yatıracaklar. Ali Kunak Kayseri ile oynayacak Galatasaray bu hafta ve Barış Şimşek hakem.
Evet. Şimdi
bir defa bir genel fotoğrafı da çekebilirsin istersen. Peki. Dikkat çekici bir görüntü var çünkü burada benim kanaatime göre.
Merkez Ajen Kurulu son haftaya sağlam isimlerle
çok girmiş. Belirgin değil mi?
Evet çok evet. belirgin. Özellikle 5. ve 6. hakemler açısından baktığımızda 3 büyüklerin müsabakalarında görev alan tüm 5. ve 6. hakemlerin Süper Lig'de düdük çalma tecrübesine sahip hakemlerden oluştuğunu görüyoruz.
İlginç evet.
Burada enteresandır. sene başından beri bu konuda Merkez Hakem Kurulu bence hatalı bir atama stratejisi çizdi. Örneğin A takımı ya da diyelim Fenerbahçe. Fenerbahçe maçını canlı çıplak gözle seyretmemiş hakemi aldılar, kale arkasında çizgi hakem diye koydular.
Evet.
Yani bu son derece yanlış bir olay. Daha Fenerbahçe takımı da adam televizyondan seyretmiş, geldi orada penaltı, evet. Girdi çıktı, gol değil kararını vermek üzere oraya görevlendirdi. Ve ilk yarıda bu 5. ve 6. hakemlerin başarısızlığı sezona damgasını vuran önemli faktörlerden bir tanesiydi. Bunun sonucu olarak gündeme gelen bir konu var. İkinci yarıda 5. ve 6. hakemlik uygulamasının kaldırılması gündemde şu anda.
Şimdi bu hangi ölçekte ciddi bir şey Ali Kunak?
Bu Merkez Hakem Kurulu'nun ciddi boyutta gündemine alıp Futbol Federasyonu'nun yönetim kuruluna teklif ettiği bir konu. Bunu teklif ettiler Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na. Ancak Federasyon Yönetim Kurulu haklı olarak bir tepki gösterdi onlara. Dedi ki ya bütün Avrupa ülkelerinde ya bu 5. 6. hakemlik var ya da gol çizgisi teknolojisi var.
Evet.
Bizim bu gol çizgisi teknolojisini getirebilmemiz için bir zamana ihtiyacımız var. Bunu hemen ikinci yarıya yetiştirme şansımız yok.
Bir de bunu,
para olayı bir şey söyleyeyim mi? Teknoloji öyle ilerledikçe bu maliyet azalmaya başladı. Şey, yani 2 sene öncesine göre yarı yarıya azalmış durumda.
İlginç. Çok ilginç.
Ve çünkü niye? Alternatifleri çoğalıyor. Bir de yani bilgisayar teknolojisine ele alalım ya da telefon teknolojisine. İlk çıkan telefonlara verdiğimiz paraları, bilgisayarlara verdiğimiz paraları hatırlayın. Şimdikiyle evet. Karşılaştırdık. Bu evet. Da aynı şekilde. Bundan dolayı maliyet düştü. Federasyon bir Merkez Hakem Kurulu bu teklifine bir fren koydu. Dedi ki
öyle mi?
Bu işi iyi düşündünüz mü dedi. Ve bugün Merkez Hakem Kurulu bütün Süper Lig hakemlerine mail ile 5. ve 6. hakemliğin 2. yarılı kaldırıp kaldırılmamasındaki görüşlerini sordu. Yazılı olarak. Güzel. Ve pazartesiye kadar da cevaplandırmalarını istedi.
Öyle mi?
Hakemlerden gelen cevaplamaya göre de federasyona tekrar yeniden bu konudaki bir teklif sunacaklar.
Ama şimdi bak yeri geldiği için ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi bu en son hani kol meselesi oldu ya, penaltı çalamada Alper ama çizgi hakeminin göz önünde olan bir olay. Şimdi burada ne oluyor Ali Konak? Sen söyle şimdi bize. Yani bu çizgi hakeminin göz önünde olan bir şeyi bu adam görmüyor mu? Görüyor. Ama ne engelliyor onun Alper Ulusoy'a bu penaltı çal demesini? Daha önceki olumsuzluklar mı? Memorandum mu, yani maça çıkmadan önceki konuşmaları mı? Ama bu çok kötü bir fotoğraf yani. Çok evet. Kötü bir fotoğraf.
Şimdi pardon, taraftar da yani ya şeyden 5. ve 6. hakemden yani. Bir şeyler bekliyor işte. Evet. Onlar da hissediyorlar yani. Orada bir elle oynama ya da elle çarpma var. 5. veya 6. hakemde bir müdahale etsin istiyorlar tabii. Bekleniyor.
Bir işi ne kadar iyi biliyor olursanız olun, o işi yaparken mutlaka iyi motivasyon ve konsantrasyon başarı için birinci derece önemli faktör. 5.
evet.
ve 6. hakemlikte evet yetki paylaşımı bakımından iyi bir şey. Fakat bir sakıncası var. Hakemlerin konsantrasyonu açısından bir şey getirdi.
Çelişki mi getirdi?
Zorluk getirdi. Hakemler 6 kişi ekibin birden maça aynı şekilde konsantre olması biraz zorlaştı.
Allah Allah.
Altısının aynı heyecan yani. Düzeyinde maç öncesi hazırlanarak sahaya çıkması, ki bunları hazırlayan kişi de hakemdir.
Evet.
Yani bir hakem maç öncesi yapmış olduğu memorandum ve konuşmayı o kadar güzel bir akışla sonuçlandırır ki o akışın sonunda yardımcılar ve ekip titrerler. Nasıl Fatih Terim motivasyon evet. yapar dedik ki. Bu da hakemler için önemli faktördür. Ama bu konuşma 6-7 kişilik bir gruba olunca bunu yapabilmek herkes için kolay değil. Hakemlerin de burada bir eksiği ortaya çıktı. Ekibi motive edememek gibi bir eksik ortaya çıktı. Aslında herkes bunu biliyor. 5. 6. hakemler de biliyorlar. Ne penaltı ne değil. Kural olarak çok tabii. iyi biliyorlar. Fakat o yetki dağınıklığı, zaman zaman maçtan kopma, zaman zaman maçı benimsememe ve maç öncesi beyinsel olarak müsabakaya iyi hazırlanamama nedenlerinden dolayı isabetli kararlar ortaya çıkmaz diye
düşünüyorum. Şimdi bak, bu senin söylediklerini bir hakeme deseler ki, ben hakem olsam örneğin, bana deseler ki bize bir rapor hazırla, Evet, bu ortadaki malzeme ile doğru orantı olarak hazırlayacağım rapordaki yer alacak cümleler. Arda arda sıraladığın gibi, anlatabiliyor muyum?
Evet.
Fakat sahada görünen şeyle baktığımız zaman hani rahatsızlık var. Şimdi bir çizgi hakeminin maça konsantre olmaması ne demek ya? Yani böyle bir şey olabilir mi? Profesyonel iş yapıyorsun bir çeşit. Yani bu buna eğer
küçümseyerek bakıyorsan,
küçümsüyorsan tabii. Ne bileyim yani beni niye bu maça verdilerden tut, senin dediğin gibi efendime söyleyeyim, şurada iki tane seyirci davul çalıyorlar, bir onlara bakayım mı diyor yani bu adam konsantrasyondan çıkıyor.
Ya tabii ki çok öyle demiyor yani. Ama yüreğini vermemekten.
Nasıl
bir hakemin yani? Maçı alıp yapıp yapmayacağı ne zaman belli olur biliyor musun? Maçı ilk öğrendiği anda heyecanlanırsa o hakem o maçı yapar.
Ya eğer heyecanlanmıyorsa yapmasın zaten, yapmasın o zaman, bıraksın
tabii,
bu işi
tabii.
Yani.
Ama maalesef ülkemizde son dönemde bu 6 hakemli grubun güruh halinde maça gitmesi, bunun organizasyonu, koordinasyonu. Şimdi bakın, bir kulübün maça gitmesini düşünün. O organizasyonda kaç kişi ilgileniyor? Maç öncesi hazırlıkları, gidiş, geliş, bilmem. Hakem ekibinin başında böyle bir şey yok. Ha, UEFA'nın gündeminde bir şey var biliyor musunuz? Yakında hakem koçları gündeme gelecek.
Evet, onu Mustafa Çulcu da yazdı.
Mustafa Çulcu da yazdı. Evet. Bu ciddi boyutta konuşuluyor.
Nasıl bir şey olacak o?
Ya nasıl ki?
Yani kenardan ha koçum mu diyecek yani hakem değil mi?
Aslında şöyle diyebilir yani, 8 numara oyunu sertleştiriyor, dikkat et, ona karşı tedbir al gibi kenardan uyarılar da gündeme gelecek.
Yani kağıt üstünde baktığın zaman çok saçma gelmiyor ama
şimdi
fakat
bunu
o zaman en oldu 10 hakem oldu şimdi.
Hayır, bunu o zaman niye bir 4. hakem ya 5. veya 6. hakemi evet, yaptırmıyorlar değil mi? Onlar da orada gözlüyorlar ve dikkat edersen bütün teknik direktörler
sağ hakemin içerisinde bütün oyuncuların, sözünüzü kestim, bütün hakemlerin hakemi bu konuda yönlendirmek gibi bir görevleri var. Bunu mikrofondan yapıyorlar gayri resmi olarak ama bir üst akıl diye hoca tabir edilen bir kişinin de hakemi yönlendireceği konusunda UEFA'da ciddi boyutta tartışmalar
şimdi
var.
Şimdi bu şey olur. Hani bir şeyi azaltacağız derken sayısını artırsın ya, bu aynen.
Enflasyon gibi ya işte.
Bu örnek veriyorum. Enflasyon, Fatih Terim profesyonel futbol takım sayısı azaltılmalı dedi. 6 tane daha ilave olmuş, tamam mı? Bu onun gibi bir şey oldu bu.
Evet.
Yani öyle değil mi?
Evet.
Sayısı artmış yani profesyonel takımların.
Şimdi hakem koçu bence sahada değil de sahanın dışında olmalı. Yani maçı hazırlamalı psikolojik olarak.
Ona mentor diyorlar. Onlar var,
var
şu anda
ama. Vardı ama yani.
Maç esnasında da hakemi yönlendirecek. Hatta bir görüş daha var. Bu daha henüz basına yansımadı. Hakem değişikliği. Bir maçı iki hakem tarafından yönetilmesi. İlk devre bir hakem, ikinci devre bir hakem ve ikinci devre çıkan hakemin ilk yarıyı seyretmemiş olması gibi bir UEFA'nın şu an gündeminde böyle bir konu da var.
Var mı?
Bu var da bu ne olacak? Öncelikle Uluslararası Futbol Birliği IFAB tarafından görüşülecek, kurallara girecek falan. Yani
bir yerde denenecek, organizasyonda
ama
denenecek.
Ama uzun vadede düşünülen işler
şey
bunlar.
Gibi.
Çünkü hakemlerin baskı altında kalarak yanlış kararlar vermesi şu anda kanayan yara şu an.
Evet, bu şey gibi, ilaç üretip ilacı 10 sene sonra piyasaya sürmek gibi bir şey olur. Herhalde bu öyle görünüyor. Yani.
Peki iki hakem olacaksa biri bir yarı sahada, diğeri öbür yarı sahada olabilir değil mi? Yani basketbolda nasıl oluyorsa futbolda da bu olabilir.
Bir ara o da denendi aslında. U15, U16 turnuvalarında denendi ama ondan vazgeçtiler. Çünkü aynı anda standartizasyon sağlamadı falan.
Zaten tek hakemin de standartizasyonu yok ki yani.
Yani zaten bizim hakemin...
İki olunca zaten darmadağın oluyor.
Biz de daha bir standart kavramını yerine doldurduk. Duracak bir şey
tabii.
Bulamadık. Bak
tabii.
Penaltı verildi. Türkiye Kupası karşılaşmalarından birinde galiba Beşiktaş maçında yanlış hatırlamıyorsam Sivas Beşiktaş maçında elle bir temas var. Aynı temas 3-4 benzer pozisyon var. Dördünde de hiçbirinin aynı şeyi yok. Kararı yok yani. Biri hiç vermemiş. Biri penaltı vermiş. Biri terse vermiş. Bir şeyler falan filan yani. Bu iyi bir görüntü değil tabii.
Değil.
Şimdi futbolun kalitesini konuşacaksak eğer, futbol sadece sahadaki teknik oynayan oyuncular değil ki.
Tabii.
Hakemiyle beraber
en büyük faktör. Şimdi bir maç iyi oynanıyorsa, kalitesi yüksekse hakemin mutlaka katkısı var bunda.
Tabii.
Bunu. Şimdi maç iyi, benim ağrıma gidiyor.
futbol kalitesi çok yüksek oldu. Takımlar çok iyi. Herkes bunu bahsediyor. Bir tane hakemden bahsediyor. Ya bu maçı oynatan da bir de hakem var. Ya, biraz hakem da ondan var, bahsetin tabii diye. Orada da ben hakemlerin de övülmesi gerektiğini düşünüyorum.
Ama işte burada başkan taraftara sempatik görünecek. Teknik direktör mideden bağlı. Onun için hakem her zaman günah keçisi. Hep hakem kabahati.
En de sonunda evet.
Tabii.
Bir şey camiada konuşulan bir espriyle bağlamak istiyorum. Bu Mustafa Çulcu hakem koçlarını yazdıktan sonra bu konu hakemler içerisinde çok sık konuşmaya başladı. Son söylenen şey de Aziz Yıldırım bundan sonra hakem koçlarına gidecekti.
Ama bak aslında onları şu anda sıkıştıran, Fenerbahçe'yi sıkıştıran bir şey olmamasına rağmen yine de Mahmut Uslu üzerinden bir hakem şeyi yaptılar.
Yani, koçluğu yaptılar.
Evet, bir ayarlama yaptılar yani. Çünkü baktılar ki diğerleri konuştukça lehlerine oluyor. Bu da tuhaf bir şey değil mi? Yani özellikle Beşiktaş için.
Bu arada senin dediğin gibi ilginç. Hep hakemler bugün bu hafta 5. ve 6. hakem. Mesela burada uzun süredir ismine rastlamadım. Mehmet Fatih Gökçe var. Uzun süredir yoktu ortada Mehmet Fatih Gökçe.
Mehmet Fatih Gökçe de eski bir hakemdir.
6. hakem olarak var. Hı hı. Onur Karabaş 6. hakem yine. Hı hı. Mustafa Öğretmenoğlu var bir yerde.
Ya Mustafa Öğretmenoğlu da düdük tecrübesi olan bir
tabii,
isim.
Tabii
yani.
Tabii.
Biraz problemli bir maç yönetmişti ama Erfan değil mi? Öyle hatırlıyoruz.
Evet, bu şeylere mesela özellikle kritik maç mesela Eskişehir Gençler Birliği, Fener, Beşiktaş. Bunlar hep
Kayseri Galatasaray maçı.
Kayseri Galatasaray.
Şey, öyle. Yani hepsi kuvvetli hakem vermişler. Keşke bunu sene demek ki Merkez Hakem Kurulu istediği zaman hakem bulabiliyor.
Bulabiliyor.
Şimdi PTT Ligi de var bu hafta. Bu da var. Ki hafta içi oynanan çok yoğun oynanan kupa maçları da vardı. Buna rağmen siz 5. 6. hakemleri 3 büyük maçında düdükten buluyorsanız geçen 16 haftalık dönemde niye bunu uygulamadınız diye Merkez Hakem Kurulu'na bir soru sormak lazım.
Evet. Şöyle söyleyeyim. Bir şey deneme istediler. Tuttururlarsa bir hakem pek çok birkaç tane hakem kazanırız diye biraz umdular galiba.
Ama, çok takımın canı yandı. Yandı. Hakem camiasının en çok canı yandı.
Canına dokundu yani.
Canına dokundu yani. Daha güzel tabir oldu.
Evet. Bu Eskişehir Gençler Birliği aslında bu haftanın en kritik maçlarının başında bana sorarsan.
Evet.
Halis Özkaya sence yerinde bir atama mı?
Yerinde bir atama tabii ki. Yani, Türkiye'nin bugün 3 numaralı hakem Halis Özkaya. Nereden bakarız?
Evet. Yani burada çünkü burada bayağı bir sıkıntı olur. Eskişehir Spor'da Gençler Birliği'de 6 puanlık
Samet Aybaba yani ve Yılmaz Vural'ın
Samet Aybaba enteresan bir açıklama yapmış Bursa maçından sonra.
Evet ya.
Yani bu kadar ciddiye alacaklarını düşünmüyorum. Yani, ne yapacaklar?
Ne demek zaten yani sahaya çıkıyorsa. Demek ki sen ciddiye almadın o zaman yani.
Evet, bu daha fena.
4 gol yediğine göre sen ciddiye almadın.
Ona göre yani şimdi Bursa Spor'un bu işi ciddiye almasından daha doğal ne olabilir? Bir takımın da ciddiye almasından daha doğal ne olabilir?
O yanlış bir yaklaşım.
Şanssız da bir yaklaşım diyelim. Evet peki Trabzon'a geleceğim ama lideri de konuşalım. Beşiktaş Torku Konya ile oynayacak. Serkan Çınar hakem. Önce Serkan Çınar'ı sorayım sana. Sonra Tansu abiye.
Serkan Çınar vasat düzeyde performans
bana
gösterdi bu sene.
Beşiktaş
Torku Konya maçını Merkez Hakem Kurulu diğer müsabakalara göre biraz daha kolay bir maç olarak yorumlamış olacak ki bu atamayı yapmış. Diğer iki büyük takım maçlarına baktığımız zaman Galatasaray maçında Barış Şimşek'i görüyoruz. Fenerbahçe maçında Fırat Aydınus'u görüyoruz.
Evet.
Beşiktaş maçında Serkan Çınar. Diğer ikisi FIFA kupa kartlı.
Evet.
Bu değil. Bunu belki de işte Konya karşısında Beşiktaş kolay galibiyet alır. Formda bir takım. İşte hafta içi kupadan şey geliyor, moralli geliyor falan düşüncesiyle bir atama yaptılar. Ama bu çocuk bu tür maçları yönetebilecek kapasitede bir çocuk aslında.
Şimdi ben de araya girmek istiyorum. Serkan Çınar çizgisi belirli bir hakem. Yani çok dalgalanmıyor. Böyle çok iniş çıkışı olan bir hakem
ama
değil.
Ama yüksek seviyede değil.
Değil ama iniş çıkışı yok yani en azından. Olaysız geçiyor maçları Serkan Çınar'ı.
Bariz bir hatasından hiçbirimiz hatırlamıyoruz şu anda.
Tabii yani batmadı hiç şimdiye kadar Serkan Çınar'ın yönettiği maçlar.
Ama
bize
şu da aklımızda yok galiba. Yani çok iyi yönetti ve bu maçın kalitesinin yükselmesine büyük katkıda bulundu diye bir
ama
şey de hatırlamıyor yani.
Ama belki bir Fenerbahçe, bir Beşiktaş, bir Galatasaray'a rastlamadığı için çok da dikkat çekmedi diye düşünüyorum ben şimdi. Bunu konuşmadık diye düşünüyorum.
Evet.
Ama yani benim görüşüm çizgisi değişmeyen, çok dalgalanmayan bir hakem.
Yani büyük bir pozisyon şanssızlığı yaşamazsa bu maçı kaldırabilecek, altından
kaçabilecek. Ama şimdi tabii Beşiktaş'ın Torku Konya ile yapacağı maçı Beşiktaş açısından çok rahat ve kolay olabilecek maç diye değerlendirmek
yok,
çok doğru olmaz.
Eğer öyle değerlendirdilerse yanlış tabii de. Ama şöyle düşünmüş olabilirler, yani Serkan Çınar'ın belirli bir çizgisinin olduğunu, hem Beşiktaş'ın hem de Torku Konyaspor'un iyi top oynamak istediğini ve de centilmen takımlar olduğunu.
Bu doğru bir yorum aslında. Evet. Bir daha doğru bir yorum oldu. Hakemi zora sokacak tarzda takımlar değil, değil bunlar.
Evet.
Yani Aykut Hoca da takımını bu şekilde.
Tabii.
Evet.
Şimdi Aykut Kocaman'la ilgili bir de komik bir şey anlatmak istiyorum. O da şu. Geçtiğimiz cuma günü Ankara'da olduğunu öğrendim. Kaldığı otelde çalışan bir arkadaşım beni aradı ve dedi ki, ya Aykut Kocaman burada, acaba Gençler Birliği ile anlaşmak için gelmiş olabilir mi diye. Bunun üzerinden de bayağı bir spekülasyon yaptım ben. Yani evet. Çaktırmadan başka taraftan başka teknik adamları gösterip de Konya'dan acaba Aykut Hoca'yı mı ayarlamaya çalışıyor diye. Fakat sonra tabii ki ortaya çıktı ki Etibüs Belediyesi ile kupa maçı vardı. Hı. Onların maçını seyretmeye gelmiş büyük ihtimalle. Şimdi
Aykut bu yapıda bir değil, teknik değil. Adam değil. Yani orada çalışırken başka bir takıma gidecek yapıda olmadığını sanıyorum ben onun.
Evet, şimdi şöyle, kamuoyuna yansımayan yönetimle aralarında bir itiş kakış da olabilir.
Olabilir tabii.
Onu bilemeyiz tabii. Ama medyaya da bu yansır büyük bir ihtimalle. Yerel medya üzerinden de ulusal medyaya tabii. Mutlaka yansır ama böyle bir yansıma olmadı. Fakat yine de kolay bir maç olmayacağını
tabii
rahatlıkla
canım,
ifade
tabii,
edebiliriz.
Yani. Tabii. Torku Konyaspor hiçbir zaman maçı bırakmayan, sonuna kadar asılan bir görüntü
veriyor. Bir de Aykut Kocaman'ın teknik adamlık özelliğine bakarsak hani gol yememe üzerine daha çok dikkat çekecektir performansı evet. Diye düşünüyorum. Şimdi hani Fenerbahçe ile konuşacağım ama Trabzonspor kulübü bugün şöyle ilginç bir şey yaptı. Sitesinde, internet sitesinde, resmi internet sitesinde 6 şampiyonluğunun yanına 2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor diye ilave yaptı. Durup dururken görünüyor. Yani herhangi bir değişiklik yok. Yasal bir durum yok. UEFA'dan, FIFA'dan, KAS'tan gelmiş herhangi bir şey yok. Ama 7 şampiyonluk şeklinde bir istatistik verdi.
Gönüllerindeki şampiyonluk olarak ifade edeceğiz
bunu
o zaman.
Şimdi bu öyle değil mi? Yani ama şöyle söyleyeyim. Yeni yönetim geldikten sonra hani biraz da hatta TRT'ye bir açıklama yaptı. Fenerbahçe Kulübü yönetimiyle, başkanıyla bir araya gelme adına,
evet.
İşleri sakinleştirme adına bir eylem içerisinde bulunabileceklerini ama bunun biraz zamana ihtiyacı olduğunu, sakin bir şekilde bunu hayata geçirmeyi düşündüklerini ifade ederek biraz umutlandırdı bizleri. Yani dışarıdaki
insanları. Bunu ne konuştuk geçen hafta
konuştuk.
Tabii.
Şimdi pat diye başka bir şey çıktı.
Bu değişikliği gerçekten yönetim mi yaptı yoksa hani resmi Trabzon'da fanatikler siber saldırı falan.
Yalnız tabii Türkiye'de bir siber saldırı durumu var. Bütün internet sistemleri çok yavaşlamış durumda.
Trabzonspor'a da
böyle. Şimdi Fenerbahçe'den gelecek cevabı beklemek lazım.
Yani bu şimdi yeniden taraftarları şunları bunları ayağa kaldırdı. Bugün benim katıldığım televizyon yayında bu konu gündeme geldi, konu edildi ve izleyicilerden yağmur gibi iki taraftan görüşler ve ağır görüşler. Yeniden insanlar küfürlü şey konuşmaya başladılar. Yeniden birbirlerine hakaret etmeye başladılar. Yani şimdi bu durup dururken işleri biraz sakin bir şekilde sürdürmek varken ortalığı velveleye vermek olmuyor mu biraz da?
Öyle oluyor tabii. Yani burada yine bir şey var. Tahrik var yani.
Bu tahrik değil mi ya?
Tabii. Kesinlikle tahrik var. Yani hem seyircisini tahrik ediyor taraftarını hem Fenerbahçe'yi tahrik ediyor. Bu arada federasyon buna ne diyecek acaba kardeşim? Sen bunu yazmışsın ama ortada bir puan sıralaması var, şampiyon var, kupa var.
Şimdi diyelim ki Trabzonspor bir takımla maç yapacak. O maç yapan bir ülke takımından bahsediyor. Faraz'a konuşuyorum. İnternet sitesine girecek ve 7 şampiyonluğu var diyecek. Sonra kendisi bir kaynak hazırlarken Trabzonspor Türkiye Ligi'nde 7 kez şampiyon olmuştur diyecek. Yanlış beyan, yanlış bilgi.
Tabii.
Yani resmi sitede bari bunu yapmamaları evet. Gerekir. Çünkü eğer şampiyonluk söz konusu olacaksa ki olabilir. Yani bu olamaz tabii, diye bir şeyden de bahsetmiyorum. Tabii. Gerçi şu anda kağıt üstünde biraz zor görünüyor ama bu bir yerden olacak yani. Bir resmi şey olacak.
Tabii.
Gönüllerde şampiyon. Gönüllerde tamam ya şampiyon, sorun yok. Tabii. Gönüllerde şampiyon ol. Zaten kimsenin de bir şey dediği yok. Ayrıca istediğin gibi konuşuyoruz burada. tabii ki kasa da başvur, oraya da başvur, buraya da başvur. Nereye istersen başvur. Ama bunun şu andaki resmi tabloda bir şey yok yani.
Evet.
Ayrıca işin başka tarafı da var. Ben bunu söyledim diye çok bugün eleştiri aldım ama Fenerbahçe şimdi bunu konuştuk. Bir kere daha hatırlatayım. Bir kere daha dinlesin bizi dinleyenler. Fenerbahçe şimdi mahkemede beraat etti. Yargıtay'da da beraat ederse o zaman Fenerbahçe'yi suçlayan futbol medyasının hukukunun ya da spor hukukunun materyali olan iddianame çökmüş olacak.
Tabii.
Ve Fenerbahçe'de dava açacak UEFA'ya. O zaman neyi konuşacağız? Değil mi?
Yani UEFA'ya da açabilir, Mehmet Ali Aydınlar'a açabilir.
Onları da açacak. Tabii.
Bir sürü bu kararı veren
bekliyor. Bekliyorlar şu anda. Bu Yargıtay'dan bu karar çıksın diye bekliyorlar şu anda. Sabırlı ve sakin bir şekilde. Bu acaba şu mu? Yüksek sesle düşünüyoruz şimdi. Hukuk sistemine bir şey mi? Manipülasyon mu acaba bu? Yani o da olabilir.
O da olabilir. Mesaj vermek olabilir tabii.
Tabii canım. Ben şunu düşündüm önce. Şimdi Trabzonspor Kulübü Başkanı Fenerbahçe Kulübü yönetimiyle bir yakınlaşma izlenimi verince camiadan bir tepki gelmiş olabilir.
Olabilir.
Onun önüne geçmek adına bir hamle olarak olabilir ama inan Tansu abi şu anda ifade ediyorum. Belki de mahkemeyi manipüle ediyorlar şu anda yani.
Sonra belki sehven yazılmıştır diye de bir açıklama gelebilir.
Her şey olabilir vallahi. Bugün aslında gündemin ilginç noktalarından birisi buydu.
Çok tabii. Yani bence işte Samet'in ifadesiyle bu olay
bu ilginç, evet.
Çok yakın.
Trabzon Kasımpaşa ile oynayacak. Maçın hakemi de Özgür Yankaya, Sayın Ali Kunak.
Özgür Yankaya geçen sene yönetmiş olduğu Fenerbahçe Akhisar maçından sonra ilk defa dört büyük maçına çıkıyor.
Bak işte yine araya gireceğim. Çok dalgalanan bir hakem Özgür,
evet.
Yankaya.
Evet. Yani hatta o maçtan sonra Aziz Yıldırım basın toplantısı yapmış. Görüntüler
var. Ayağıyla gol atan hakem değil,
evet,
mi bu?
Çok
hani
dalgalanan.
Evet.
Alenen ayağıyla gol attı maçında. Yani.
Evet. Ya o çok enteresan bir tepki tabii ya.
Yani şimdi bir yıla aşkın bir zamandan sonra ilk defa dört büyük maçına çıkıyor. Bence ne olursa olsun bir hakeme eğer bir başarısızlığından sonra yeniden şans verilecekse arada zaman bu kadar uzatılmamalı diye düşünüyorum. Tabii. Çünkü bir uzun sene boyu çok uzun bir zaman. Yani şimdi siz şey yapıyorsunuz, Özgür Yankaya'yı bu kadar zamandır bu maçlara vermiyorsunuz. Çok üst düzeye yakın bir hakem. FIFA'nın kapısından döndü iki sene önce. Lisan probleminden dolayı kapısından döndü. 3 hafta önce Gaziantep Fenerbahçe maçında görev yapan Serkan Tokat diğer arkadaşları eşdeğer hataları yaptığı zaman haftalarca beklerken bu hafta sahalara dönüyor. PTT 1. lig maçıyla hafta sonu maçı var. Yani
bir torpili hakemlerin mi var yoksa neyi var acaba?
yok, soyadıyla ilgili bir torpili yok bir defa. O kesin, ondan eminim de. Hakemlerin aynı hatalar karşısında aynı cezaları almaması hakem camiası içerisinde Merkez Hakem Kurulu'na karşı bir soğukluk gündeme getirdi. Bu bir gerçek son öyle haftalarda.
Evet.
Çünkü X hakem bir hata yapıyor, 3 hafta dinleniyor. Y hakem aynı hatayı yapıyor, 1 hafta dinleniyor. Z hakem bir hata yapıyor, 10 hafta dinleniyor. Ben size şöyle söyleyeyim. Trabzon-Konya maçını yönetti Süleyman Abay. Hakemliği iyidir kötüdür başka bir konu. Ama o tarihten bu tarihe Süper Lig'de maç alamadı.
Şimdi yalnız şunun da altını çizmekte fayda var. Birçok PTT Ligi'nde görev yapması gereken hakemleri 5. ve 6. hakem olarak burada kullandıkları için de belki Serkan Tokat PTT Ligi'nde maç bulma şansına sahip oldu. Bir de
tabii,
öyle yani, de bakmak
öyle
lazım. Zorunluluktan kaynaklanmış olabilir.
Daha önceki haftalar niye? Daha önceki haftalarda da zorunluluk vardı Tansu abi. Yani bu Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın 6. 6. hakemleri niye Osmaniye'den X hakem o maçta görev yaptı. Fenerbahçe, şimdi ismini vermiyorum, vermek istemiyorum. Çok da iyi çocuklar hepsi. Geleceğin iyi isimleri o çocukların hepsi. Ama daha ayakları titrediler. İlk defa bir Fenerbahçeli futbolcularla yüz yüze geldiler. O maçta görev yaptılar. Bu çok yanlış bir atama stratejisiydi. Merkez Hakem Kurulu bu konudaki hatasını 5. ve 6. hakemliği kaldırarak ortadan silmek gibi bir taktik içerisine girdi bence ama Federasyon Yönetim Kurulu bence burada
izin vermeyecek.
İzin vermeyecek.
Bence sezon ortasında olacak bir şey değil.
Evet, yani çok anlamsız.
Tabii yani bitirirsin sezonu, ondan sonra
yeni sezonda böyle
yeni olacak. Sezonda yeni uygulama değişebilir.
Bu arada Cem Satman görev almış.
Cem Satman görev almaya devam ediyor. Evet. Orada bir şey yok yani.
Yani onunla ilgili spekülasyonun bir yansıması şeklinde iz bırakmamış.
Merkez Hacem Kurulu Cem Satman'ı o konuda bir kusur bulmadı. Geçen hafta da görev vardı, bu hafta da var.
Evet, evet. Yani onun üzerinde bir şey oynama yok yani. Öyle
yok, yok, yok. Bir oynama yok. O maçın diğer hakemi Erdin Sezer tam da, onun da bu hafta görevi var.
Bu arada bu bizim Meler Fenerbahçe-Antalya maçında görev yaptı galiba, değil mi?
Halil Ümit Meler. Evet, evet, evet, evet. Fenerbahçe Antalya maçında görev yaptı. Şimdi Halil Ümit Meler, Ümit Öztürk, bunlar iyi çocuklar, iyi gelen çocuklar. Yani hata yapıyorlar belki ama hakemlik geleceği bakımından ışık veriyorlar sahada, yönetimleri bakımından. Onlar tecrübelendikçe önümüzdeki yıllarda Türk hakemliğinde bence iyi yerlere gelecekler. Ligin son haftasına baktığımızda 40 kişi var Merkez Hakem Kurulu'nun Süper Lig kadrosunda. 38 isme görev verdi. Sadece 2 kişiye görev vermedi. Bunlar da Caner Ak, Adana'dan, bir de Mehmet Emre Atasoy, Ankara'dan. O ikisine görev vermedi düdük olarak. Diğer 38 hakem şans
görev aldı.
Evet. Emre Atasoy'un burada bir yerde
ismi. 6. hakem Antalya'da.
6. hakem, evet.
5. ya da 6. hakem Antalya'da.
Caner Ak da hafta içinde bir kupa maçındaydı.
Evet, kupa maçında görev yaptı. Onda o maçta da yalnız bir penaltı değerlendirme hatası vardı galiba kupa maçında. Merkez Hakem Kurulu ve hakem camiası için bu kupa maçları aslında iyi de bir şey oldu.
Antrenman oluyor.
Evet, isim deney görme. Oluyor, yani takımlara hakemin isminin adapte olması önemli bir konu. Takımlarla hakem, o futbolcuların daha önce birbirleriyle aynı müsabakada görev yapmış olmaları ilerleyen müsabaka için önemli. Birçok hakem ilk defa birincilik takımlarının maçlarını yönetme fırsatını buldu Türkiye Kupası'nda. Önümüzdeki ikinci yarının ilk haftalarında belki bu isimlerden birkaç kişiye daha görev verirler diye düşünüyorum. Ki bu sene ilk defa Merkez Hakem Kurulu bir talimat değişikliği yaptı. Devre arasında klasman terfisi gündeme geldi. Şimdi devre arasında klasman yapılacak yeniden.
Evet.
Yani
hakem semineriyle bir şey olacak mı?
Hakem seminerinden önce klasmana çıkan kişiler açıklanacaklar. Zannederim 4 kişi falan Süper Lig kadrosuna ilave olarak atanacak, alınacaklar. Onlar da hakem seminerine davet edilecekler.
Bu profesyonel hakemliğe Alper'in
1 Ocak itibarıyla Alper Ulusoy ve Deniz Ateş Bitner de profesyonel sözleşme imzalayacaklar.
Peki biraz da bu gözlemcilerden söz etsek diyorum.
Buyurun.
Mesela Sefer Altuntaş ismi bana çok sıcak gelmiyor. Nedim Göklü ismi, hiç Mustafa Arslan öyle. Selami Şimşek. Bunlar bana böyle gözlemci olarak çok...
Süper Lig kadrosunda hasbel kader yer alıp da ama isimleri yani yönettikleri maç sayısı bir elin parmağını geçmeyecek kadar
ben mesela kişiler. Selami Şimşek ismini hiç hakem olarak hatırlamıyorum.
Aydın'dandır. Aydın bölgesi hakemidir Selami Şimşek.
Ben hatırlıyorum ama evet.
Şöyle bir dönem Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda üyesi bulunan iller atak yaparlardı.
Evet.
Aydınlı Sayın Mukan Periçek
vardı. Evet.
Görevde olduğu dönemde Aydınlı hakemler atak yapmışlardır ve Aydın'dan 3-4 tane hakem o dönem Süper Lig'de çıkmışlardır ama düdük sayıları 3-5'i geçmemiştir.
Şimdi Nedim Göklü'yü ben mesela yine hiç hakem olarak hiç rastlamadım bunca sene.
O Balıkesir bölgesindendir Nedim Göklü'de.
Yani bilmiyorum, biraz bu gözlemcilerin de üst klasman hakemler arasından seçilmesi gerekir.
Yani kamuoyunun ismini duyduğu, kabul ettiği isimler olması çok önemli. Şimdi evet. Mesela bakın çok haklısınız. Selami Şimşek'in Eskişehirspor Gençler Birliği maçında tribünde oturmasıyla tribünde oturmasının kulüp yöneticileri ve oradaki protokol nezdindeki etkisiyle bir alttaki maçta görev yapan Mustafa Kamil Abitoğlu geldiği zaman ki farka bak.
Engin Kurt yahut.
Ya da Engin tabii, Kurt tabii. Ya da en üstte Serdar Çakır gittiği zaman tabii. Bir farka evet. Bakın arada evet. Dağlar kadar fark var. Yani ismin kabul edilebilir mi olması hakemin olduğu kadar gözlemcinin de önemli.
Tabii çok önemli. Tabii.
Evet, Fenerbahçe'de bu hafta Sivasspor'la oynayacak. Dedikanlı Sivasspor'la.
Evet.
Dolayısıyla tabii ligin devre arasında liderin kimin gireceğini belirleyecek maçlardan biri olacak. Beşiktaş, Konya gibi. Hani Beşiktaş'ın puan kaybetmesi durumunda Fenerbahçe yenerse belki devreyi lider bitirecek ama yine de o da zorlu bir maç olacak. Çünkü toparlanmış bir Sivasspor gibi görünüyor. Hani böyle seri galibiyetler alan bir takım görüntüsünde değil ama yine de şöyle söyleyeyim. Antalyaspor karşısında hani 4 gol atmış Van Persie'nin formda olduğunu gösteren ama bir yandan da 2 tane gol yemiş. 2 tane, biri offside gerçi. İkinci gol offside. Evet. Bir yandan da 2'de 2 net ama 2'den fazla ve etosuz Antalyaspor'a pozisyon vermiş bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Şimdi
ben kupa maçlarını hiçbir zaman lig maçlarıyla ilgili bir örnek olarak almıyorum ya. Yani şimdi mesela Fenerbahçe Tuzla'yı yeniyor. Beşiktaş, Sivas Belediyespor, o kadar çok abartılıyor ki bunlar. Aslında bir Fenerbahçe'nin Tuzla Spor'u 4-0 yenmesi lazım. Beşiktaş'ın Sivas Belediyespor'a ne bileyim 3-4 tane atması lazım diye düşünüyorum. Onun için bunlar hiç ölçü değil bence. Yani Van Persie'nin de Antalya'ya attığı goller bence Sivas maçına yansıyacak bir unsur olarak.
Ama şu açıdan bence önemli Tansu abi. Çok katılmayacağım bu görüşüne. Şimdi Caner'in oyunu dikkat çekti o maçta. Ben maçı 90 dakikada seyrettim. Ama şimdi Caner'in iki pasıyla buluşan bir kafa vuruşuyla gol geldi. Şimdi eğer bunu antrenmanlarda da çok yaparak bir bu şekilde hücum denemeleri, gol pozisyonuna girme denemeleri yapıyorlarsa bu tabii bir işaret olabilir aslında. Ama yine de tabii bir maç ciddiyetiyle bu maçın ağırlığı arasındaki farkı da unutmayarak söylüyorum tabii, bunu. Ama iki çok güzel orta ve iki çok güzel kafa vuruşuydu. Van Persie'nin de havasını yerine getirmiş gibi bir görüntüydü bu.
Yani tabii Fenerbahçe takımı adına Van Persie'nin goller atması futbolcuları da mutlu etmiştir mutlaka.
Etmiştir ama aslında sanki biraz da şöyle görünüyordu. Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Şimdi Mehmet Topal'la Josef de Souza yoktu. Onların yerine Mehmet Topuz'la Ozan vardı bu bölgede görünen. Şimdi Fenerbahçe hücum ederken topu kaptırdığında hep defansif başarı övülürken o defansif başarı ortadan kalkınca bir anda Antalyaspor patır patır Fenerbahçe ceza sahasının civarında dolaşmaya başladı. Ertuğrul'un ben ısrar itası dediğimiz o son günlerin moda şeyini TRT'de var o. Biz yayında televizyon programında sıklıkla kullanmaya başladık. Ertuğrul'un ceza sahasının dışında bulunduğu anlar ve yerler var. Niye? Buradan topu kaptırdığın zaman rakip
derin oynayan topları tabii.
Geri veriyor yani. Ve pozisyon buluyor. Dolayısıyla
şimdi o zaman burada iki ön libero'da hata eksiklik var. Değil mi? Önceki işleri orta alanda defansif olacak. Yani top karşıdaysa topun karşısına geçecekler. Yani bizde yorumcular diyor ki topun arkasına geçti. Getiriyor. Hücum eden topun arkasındadır. Karşılayan topun karşısındadır. Yani benim bildiğim. Her defasında topun karşısında, arkasında. Evet. Yani topun arkasında olan hücum edendir.
Aslında karşılayan topun arkasında da.
Ama karşılayan da topun arkasında değildir.
O yani. Karşısında da tabii ki illaki.
De yani o zaman iki ön libero orada zaaf göstermiş.
İşte gösterdi tabii. Bir de Fenerbahçe'nin zaaf gösterdiği anlar rakibe hücum ettikleri yani saldırdıkları diyeyim anda kaptırdıkları topun ortaya çıkarttığı işler. Çünkü karşılayamıyorsun. Patır patır da geçiyorlar. Belki de hakikaten ciddiye almıyorlar. Ama şöyle söyleyeyim. Ertuğrul da üçüncü kaleci ama gerçi şimdi 3 ay olmayacakmış. Yine de iyi bir kaleci potansiyel olarak.
Ya Ertuğrul'a yazık oluyor. Ben onu Ocak ayında bir yerlere kiralarlar diye düşünüyordum. Çünkü gittiği takımlarda iyi oynadı.
Hep iyi oynadı.
İyi oynadı ama işte Fenerbahçe'de de bir yabancı gelince üçüncü kaleci durumunda kaldı. Bence yazık ediyorlar yani Ertuğrul'a.
Evet ama şimdi gerçi kiralık Fabiano yani hani dönebilir mi? Bence kolay kolay Bağ'ı da Fabiano'yu da Fenerbahçe bırakmaz gibi geliyor bana. Ama tabii sezon sonunda ortaya çıkar. Sakatlık olur bir şey olur. Evet, şimdi tabii. Üçüncü kaleci sakatlandı sonuç itibariyle.
Bir de evet. Kupa maçlarının çok üst üste gelmesi de takımların evet, biraz yani zorluyor sıktı galiba.
Mesela, hatta hiçbir oynamak istemiyordur.
Aziz Yıldırım çok karşıydı bunlara. Hep bunlara maç evet. parası, maç başına para ödüyoruz. Bu kadar çok maç oynanmaz diye de bir şey vardı, bu yaklaşımı sene vardı.
Geçen sene bunu çok
söyledi. Geçen sene çok söyledi ama bu sene de yine maç başına para ödüyordur. Yahut maç başına para vermedikleriyle sahaya çıkar diyordu.
Evet. Şimdi tabii bugün... bu anlamda, parasal anlamda bakıldığı zaman Mehmet Topuz'la ilgili bir açıklaması vardı Aziz Yıldırım'ın. Hani çok pişmanlık duyduğunu, kaç 8 milyon mu 10 milyon euro mu ne bir para vermişlerdi
evet.
Topuz'a. Kayseri'den alırken, Beşiktaş'tan kaçırma adına ama bir daha böyle bir hata yapmayacağız diye. Şimdi kulüplerin hepsi uçuştalar şu anda. Trabzonspor Lucescu ile anlaşmış, neredeyse anlaştığını söylüyorlar. Beşiktaş bir kaleci alıyor, bir stoper alıyor. Fenerbahçe'ye bir forvet alıyor. Aynen. Fenerbahçe durumu yine idare ederdi.
Galatasaray sağ bek alıyor.
Sağ bek alıyor. Forvet arıyor. Defans,
Donku alıyor.
Donku alıyor. Yani işte orta alanı çok büyük eksik var ve Donk da çok bu eksikliği kapatacak potansiyelde biriymiş gibi havaya sokarak herkes yıldız alıyormuş gibi ama futbol kamuoyuyla alay eder gibi de bir durum tabii ki yani. Fakat bu haberler çıkıyor. Bunun önüne geçilemiyor. Yani
bu transfer ayında zaten en az 1000 futbolcu falan
yine gelip olacak gidiyor. Yani. Yine olacak tabii ki. Öyle görünüyor.
Yani tabii sonuç olarak olay yine ekonomiye dayanıyor. Yine kulüplerin işi çok uzun sürecek.
Evet. Tansu abi, Ali Kunak, bugün de artık bitirdik diyelim. Haftayı da kapatmış olalım.
Yılın da son program oluyor.
Evet, aslında bu yılın, evet, 2015'in son programı. Çünkü evet. Bundan sonraki program 1 Ocak'ta.
Evet, bir yıl sonra tekrar burada olacağız. Sonuç olarak.
Klasik o esprimizi yapalım. O zaman şöyle diyelim, belki bir iyi yıl, yeni bir yıl için bir temennin olabilir Tansu
tabii,
abi.
Tabii tabii, bütün dinleyicilerimize, Türkiye'ye sağlık, mutluluk, başarı ve de terörden uzak bir yeni
huzur
yıl
dolu bir
huzur
yıl
dolu diyelim. Bir yıl diliyorum, evet.
Ali Kunak.
Bu sözlere aynen katılıyorum.
Evet, ben de aynı temennileri iletiyorum. Gerçekten kişisel olarak hepimizin beklentileri olacak hayattan ama tabii bu toplumda yaşıyoruz, bu ülkede yaşıyoruz. Huzurlu, barış içerisinde, kavgasız, gürültüsüz, şehitsiz. Evet, yani evet, çok evet. Canımız yanıyor, canımız
maalesef.
Çok gerçekten çok yanıyor ve dayanamıyoruz tabii ki bunlara. Umarız olmadığı bir yeni yıl geçeriz diyelim. Tansu abi çok teşekkür
ben
ederim.
Ben teşekkür Tansu ediyorum.
Hocam. Ali Kunak çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. İyi yıllar olsun.
Evet, iyi yıllar olsun. Efendim bir programın daha sonuna geldik ve bir yılı bitirmiş olduk böylece. Program yapımcımız Ali Suat Günek, teknik yönetmenimiz Baykal Alamant'la birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar ve iyi seneler diliyorum.
Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.